Kahverengi, Hande Altaylı, 7. ayrım. Kendi işlerinin başından açtığı yetmezmiş gibi kanser tedavisi yüzünden şirketten ayrılan bir avukatın bütün davalarına da bir aydır narin bakıyordu. Olağanüstü temposunun başlıca sebebi buydu. Başını kaşıyacak vakti bile kalmamıştı bu yüzden. Sabah aynaya bakacak zamanı bulamadan otomatik hareketlerle hazırlanıyor ve evden fırlıyordu. Haftalardır kuaföre gitmiyor, manikür yaptırmıyor ve iş için gittiği Kayseri'de otel odasında unuttuğu, jüponun yenisini alacak fırsatı bulamadığından çok sevdiği 3 elbisesini giyemiyordu. "Anlamıyor musun? Sen yakınmadığın sürece başkasını almayacaklar. Böyledir bu işler," dedi Deniz. "Olur mu canım öyle şey? Bal gibi olur. Eşek gibi çalıştığın için hiçbir şeyin aksamadığını eminim. Doğru söyle, aksıyor mu?" "Yok. Çok şükür şimdiye kadar bir sorun çıkmadı." "O zaman niye birini alsınlar ki? Sen hallediyorsun ne de olsa. Acilen sızlanmaya başlamazsan o işlerin hepsi üzerine kalacak. Ve bütün hayatını bir gökdelenin 20. katında takım elbiseli adamlar ve tayyörlü kadınların arasında geçireceksin." Deniz nasıl daha az çalışılır konusunda uzman sayıldığından Narin onun bu konudaki tavsiyelerine genelde pek kulak asmazdı. Ama bu defa arkadaşının söyledikleri açık bir şekilde gerçeği yansıtıyordu. Durum tam olarak buydu. Hasta avukat ilk ayrıldığında harıl harıl yeni birini arayan patronu son günlerde bu konudan bahsetmez olmuştu. "Doğru söylüyorsun. Biraz mızıldansam iyi olacak galiba. Günaydın kızım. Senin gibi eşek olana semer vuran çok olur. Düşünsene son bir aydır kaç akşam dışarıya çıkabildin. Her defasında yorgunsun ya da sabah erken kalkman lazım. Hah, ırmaklar da geldi." Deniz rahatlamış bir tavırla saçlarını düzeltti. Kapıda bir adamla konuşuyorlar. "Kim acaba?" "Tanımıyorum," dedi Narin. "Bari bir baksaydın da öyle karar verseydin tanıyıp tanımadığına." Narin dönüp kapıya baktı. "Tanımıyorum." Deniz içini çekti ve gözlerini devirdi. Ama sohbeti devam ettirme konusundaki kararlılığını yitirmemişti. "Sevdim be Fırat'ı, hoş biri." "Hı. Bence iyi geldi bizimkine. Uzun zamandır hayatında doğru düzgün biri yoktu." "Hı. Hem düzgün hem de ırmağın üzerine titriyor." "Hı. Yakışıklı da." "Hı. Evlenirler belki. Biliyorsun ırmak evlenmek için ölüyor." Narin cevap vermedi ve içkisinin son yudumunu başına dikti. "Bir martini bianco daha alabilir miyim?" Irmak mutluluktan ışıldayan gözleriyle yanlarına geldiğinde Narin sinir sistemini yerden toplamakla meşguldü. Yüzüne sahte bir gülümseme yapıştırarak Irmak'ı öptü. Çivit mavisi gömleğin üzerine giydiği gri süveteri ve blue jean'iyle son derece iyi görünen Fırat'a ise elini uzatmakla yetindi. Fırat ona doğru eğilip yanaklarından öperken Narin içinden sürekli aynı cümleyi tekrar ediyordu. Sıkılacak bir şey yok. Ne de olsa yakında ayrılacaklar ve bu adamı bir daha görmek zorunda kalmayacaksın. Deniz'in ortaya attığı evlilik fikri canını epey sıkmışsa da bunun olacağını sanmıyordu. Kimse ırmağa o kadar uzun süre katlanamazdı. Fırat'ın az önce iki yanağına değdiği yerler damgalanmış gibi yanarken kendisini tam anlamıyla ahmak gibi hissediyordu. Elleriyle yanaklarını ovuşturup o histen kurtulmaya çalıştı. Irmak ablasının yanına geçip fısır fısır bir şeyler anlatmaya başladığında, Narin tam karşısında dikilen Fırat'la göz göze gelmemek için sahte bir ilgiyle etrafı inceliyordu. Tuğla duvarlara, mermer bara, sahte mi gerçek mi olduğuna bir türlü karar veremediği bitkilere ve o bitkilerin altına yerleştirilmiş renk değiştiren ışıklara baktı da baktı. "Güzelmiş," dedi burası Fırat. "Ya evet, daha önce hiç gelmemiştim. Zaten yeni açıldı. Çok çalışıyorsun galiba. Biz birkaç defa Deniz'le buluştuk, hiçbirine gelmedin." "Evet, şirket biraz karışık bugünlerde, pek çıkamıyorum." "Mehmet nasıl?" Fırat'ın sorusu Narin'in kulaklarına değil midesine isabet etmişti. Yanlış duyduğunu umarak "Efendim?" dedi. Sesi cılız çıkmıştı. "Mehmet, abin, o nasıl?" Narin önce yutkundu, sonra buzdağına dönüşen göz bebeklerini Fırat'ınkilerine dikip "Bilmiyorum." dedi. ve elindeki bardağı barın üzerine bırakırken ayağa kalktı. Tuvalete gitmem lazım. Yaslıhan 1989. Mehmet tam 16 yaşında Yaslıhan Spor'da oynamaya başladı. Bunu öyle uzun zamandır hayal ediyordu ki sahaya çıkarıldığı ilk gün zincirlerinden boşanmış bir aslan gibi atıldı ortaya. Adının Yaslıhan ve civar kasabalarda duyulması sadece birkaç hafta sürdü. Moskov Recep artık sokaklarda kasıla kasıla geziyor, küçük bir taşra takımı yıldızının değil de milli bir kahramanın babasıymış gibi hava basıyordu. Uzun zaman önce Şişko Necati sayesinde ırgatlıktan kurtulmuştu. Artık Necati'nin bir arkadaşının yanında kamyonet şoförlüğü yapıyor, çevredeki pazarlara, bakkallara mal taşıyordu. Fiyakası yerindeydi vesselam. Öyle aman aman para kazanmıyordu ama neresinden baksan ırgatlıktan fazlaydı aldığı. Üstelik artık öğleden sonralarını rahat rahat kahvede geçirebiliyordu. Zaten şunun şurasında yırtmalarına bir bilemedin 2 sene kalmıştı. İstanbul'dan biri gelip Mehmet'i izledi mi işleri tamamdı. Kısacası o günlerde keyfine diyecek yoktu Recep'in. Tek derdi Şişko Necati'nin Nalin okuyacak diye tutturması ve patronu olacak hıyarı da fişteklemesiydi. Bir taraftan Necati'nin, diğer taraftan patronun baskısı elini ayağını bağlamasa, Narin hala tuhafiyecide çalışıyor, tuhafiyecide paraları tıkır tıkır Recep'in eline sayıyor olacaktı. Ama kör olasıca Şişko Necati, Nuh demiş peygamber dememişti. Onun yüzünden Moskov Recep her sene kızı bir üst sınıfa yazdırmaya mecbur kalıyor ama yazdırmadan önce de bir temiz sop alıyordu. Yine de eskiye göre yumuşaktı eli. Dayakları kısa kesiyor, iş yüz göz dağıtmaya, kol bacak kırmaya varmıyordu. Şadiye, Narin ve Hatice gözleri gibi bakıyorlardı Mehmet'e ve her gece avuçlarını açıp onun başarısı için ağız dolusu dualar ediyorlardı. Biliyorlardı ki oğlanın başarısı onların kurtuluşuydu. Ancak Mehmet'in hızlı bacakları sayesinde dayaktan ve sefaletten kaçabilirlerdi. Mehmet de eskisi gibi değildi. Epeydir huyu suyu değişmişti çocuğun. Bir ağırlık gelmişti üzerine. Eskisi gibi mahallenin altını üstüne getirmek yerine bütün vaktini top peşinde harcıyordu. Akıllı uslu davranıyordu. Diğer çocukları dövdüğü, analara babalara kan kusturduğu günler geride kalmıştı. Pek çalışmayan kafasıyla bir kahraman olmanın ilk şartının bir kahraman gibi davranmak olduğunu kavramıştı ve öyle yapıyordu. Mahalleden geçerken adımlarını ağırdan alıyor, insanların onu izlemesine izin veriyordu. Kardeşlerini bile hırpalamaz olmuştu. Yemekten sonra babası gibi divana uzanıp kendisine bir kahve yapmalarını emrediyor ve sessizce İstanbul'u düşünüyordu. Artık hayalleri olan bir gençti ve hayalleri olan insanların kimseye zararı dokunmazdı. Recep oğlunun hiçbir maçını kaçırmıyordu. Yaslıhan Spor nereye, Moskov Recep oraya. Futboldan öyle aman aman anlamıyordu ama Mehmet'in kimselere benzemediğini görmek için 2 gözden fazlasına ihtiyaç yoktu. Çocuk sahaya çıktığı anda diğer oyuncular silikleşiyor ve ilerleyen dakikalarda iyiden iyiye görünmez hale geliyorlardı. Saha dışında man kafa sayılabilecek bu çocuk topla oynarken bambaşka birine dönüşüyordu. Bir büyücü ya da bir kral. O cılız velet topu ayağına aldığı anda olduğundan en az 20 santimetre büyük görünüyordu göze. Rakip seyirciler bile onun sihrine kapılıp "Yürü oğlum, yürü be koçum" diye haykırırken buluyorlardı kendilerini. Öyle ki sanki topun bile canı vardı da o bile Mehmet'i arıyordu sahada. Arıyor ve buluyordu. Yaslıhan'da yaşayıp da ömründe bir kez maça gitmemiş insanlar, anlatılanların etkisiyle meraka kapılıp tozlu topraklı stadın yolunu tutuyorlardı. Her yere bir heyecan gelmişti Yaslıhan'da. Miskinlerin pineklediği kahvelerde, tüccar kulübünde, pazar yerinde, hatta şehir halinde bile herkes Murateli mahallesinden çıkan bu çocuğu konuşuyordu. Top peşinde koşan her delikanlıya hayta gözüyle bakan kadınlara kadar ulaşmıştı Mehmet'in adı. Görenler görmeyenleri anlatıyor, üzerine bahisler, iddialar dönüyor. Bire bin katılıyor ve Yaslıhan'ın ilk efsanesi yavaş yavaş doğuyordu. 6. Narin tuvaletin kapısını yıkmak istercesine şiddetle itip içeriye girdi. Restoranın genel loşluğunun aksine burası bolca ışıklandırılmıştı. Tam karşısındaki aynalarda solmuş yüzünü ve karmakarışık ifadesini gördü. Baktı ama görmedi. Ne yapacağını bilmediği için üst üste iki kez elini sabunladı. Fırat onu tanımıştı. Belki daha ilk günden, belki de daha sonra ama hatırlamıştı işte. İçindeki panik dalgası geçmek, hafiflemek yerine artıyor ve giderek daha güçlü vuruyordu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bacakları durduğu yerde kök salıyor, dışarı çıkmak için gerekli adımları atmaya yanaşmıyordu. Çıkamayacaktı buradan. Kapı açılıp aynada Fırat'ın aksini gördüğünde bacaklarını köklerinden koparıp geri döndü. Allah aşkına ne yapıyorsun burada diye sordu korku içinde. Tuvalete geldim. Burası kadınlar tuvaleti dedi Narin sertçe. Hayır değil. Nasıl değil? Basbayağı burası erkekler tuvaleti. Kapıda bıyık var. Emin misin? Fırat arka kısımda pisuarları işaret edince Narin elini alnına götürdü. Allah kahretsin. Ne salağım. İyi misin sen diye sordu Fırat. İyiyim. Hay Allah nasıl fark etmedim. Fırat gülümsedi ve boş ver. Olur böyle şeyler dedi. Gerçekten seni tanımadığımı sanmıştın. Ne? Seni tanımadığımı nasıl düşünürsün? İmkanı var mı böyle bir şeyin? Bilmiyorum o kadar seneden sonra. Hafızamı kaybetmedim Narin. Ama hiç belli etmedin. Sen beni tanımıyor gibi yapınca öyle olmasını istediğini düşündüm. Bilmiyorum dedi Narin ellerini saçlarında gezdirirken. Ne yapacağımı bilemedim galiba. Ben de bilemedim. Narin gözlerini kaçırdı. Bu çok tuhaf değil mi? Yani böyle karşılaşmamız. Bu kadar zaman sonra bu şartlar altında bu şehirde dedi Fırat. Evet tuhaf biraz. Gerçekten ailenle hiç görüşmüyor musun? Yani haber de mi almıyorsun? Narin başını iki yana salladı. Hiç mi? Hiç. Ne zamandan beri? 92'de İstanbul'a geldiğim günden beri. Ne yaptıkları konusunda bir fikrin yok o zaman. Yok. O zaman yarın benimle buluşmak zorundasın dedi Fırat. Neden diye sordu Narin. Çünkü ben onlardan haber aldım. Ne haberi? Bunu bir bar tuvaletinde konuşmak istemiyorum. Şimdi içeri gitmemiz lazım yoksa merak ederler. Hadi bana numaranı söyle. Yarın seni arayacağım. Ne duyduysan şimdi söyle dedi Narin ciddi bir ifadeyle. Numaranı ver dedim. Narin onun kararlı olduğunu anlamıştı. İsteksizce numarasını mırıldandı. Yarın arayacağım seni. Hadi şimdi gidip yemeğimizi yiyelim dedi Fırat. Lokmaların boğazından geçip midesini bulmasının bir yolu yoktu. Yine de yiyemeyeceğini bile bile menüden bir yemek seçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde masalar toplanıyor ve mekan gece kulübüne dönüşüyordu. Kaçmak için o saate kadar dayanması gerekiyordu. Tabağındaki risottoyu didikleyecek, esprilere gülüyor numarası yapacak. Masaya uğrayan tanıdıklarla çene çalacak, sonra da koşar adım evine gidecekti. Etrafına bakınıp restoranı dolduran kalabalık içinde kaç kişinin zorunluluktan gülümsediğini, kaçının mutsuzluktan ölmek üzere olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Keyfi yerinde, parası cebinde görünen bu insanların hangileri kendisi gibi numara yapıyordu acaba? Yataktan bile çıkmak istemezken giyinip süslenmek zorunda kalanlar. Ağlamak isterken kahkaha atanlar. Sıkıntıdan patlarken müzikle salınanlar. Her gece duygularını törpüleyip dudaklarını parlatan kadınlar ve yüreklerindeki acıları alkolle uyuşturmaya çalışan erkekler. Hepsi muzaffer görüntülerin altında tıpkı diğer insanlar kadar çaresiz ve yaralıydı. Belki de yanılıyorum. Belki de restorandaki herkes göründüğü kadar mutludur diye geçirdi aklından. Gözleri bir saniyeliğine Fırat'ınkilerle karşılaştığında ise onun da en az kendisi kadar sıkkın olduğunu hissetti. Demek ki orada durumundan hoşnut olmayan en az bir kişi daha vardı. Eve varır varmaz arada bir aldığı uyku ilacını arayıp buldu ve bir tane çıkarıp yuttu. İlacın kullanma süresi bir yıl önce dolmuştu ama yine de etki edeceğinden emindi. Acaba alkolle kullanılmasında bir sakınca var mıydı bu meretin? Prospektüse bakıp cevabını kolaylıkla öğrenebilirdi ama zahmet etme gereğini duymadı. Sabah uyanamama ihtimaline karşı çirkin sesinden ötürü normalde hiç kullanmadığı çalar saati kurup başucuna koydu ve televizyonu açtı. Saatin savaş borusunu anımsatan öyle korkunç bir sesi vardı ki, insanı uyandırmak için değil de korkudan öldürmek için tasarlanmış olmalıydı. Öte yandan bütün bir geceyi ertesi gün Fırat'ın arayacağını ve ailesiyle ilgili şeyler anlatacağını düşünerek geçirmenin yanında, sabah sıçrayarak uyanmanın lafı bile olmayacağından Narin seve seve kurdu saatini. Uyumak, dinlenmek zorundaydı. Gece bir o yana bir bu yana dönmek ve gözlerini tavana dikip çocukluk anılarını silkeleyerek geçirmek için çok uzundu. Çok geçmeden rüyasız, kurşun gibi bir uyku üzerine çöküp soluğunu hafifletti ve sabaha kadar da yakasını bırakmadı. Saatin metalik sesi odayı çınlattığında gözleri oyuncak bir bebeğinki gibi açıldı ve gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneşi gördü. Yaslıhan, Aralık 1990. Şişko Necati köşe kahvenin ağır kapısını itip sigara dumanının sis gibi çöktüğü izbe mekana girdiği anda Moskov Recep her zamanki masasında günün ilk düşeşini attı. Sırtı kapıya dönük olmasa Necati'nin yüzündeki ifadeden durumda bir fevkaladelik olduğunu hemen anlardı. Gerçi Necati'nin müdavimleri pek muteber insanlar olmayan, bu düşkünler kahvesinden içeriye adım atması bile başlı başına fevkalade bir durumdu. Ama yapmak üzere olduğu Mars'ın heyecanına kapılmış olan Moskov Recep, Şişko Necati'nin gölgesi tavla takımının üzerine düşene kadar onu görmedi. ''Kalk oğlum, kalk'' dedi Necati, Moskov'un omzunu sertçe sarsarak. ''İnsaf be Necati Bey, tavladan kalkılır mı? Bekle 2 dakika, bir çayımızı içip soluklan. Zaten arkadaşın defterini dürmeme şurada bir şey kalmadı. Başlatma tavlana da kalk. Yaslıhan'ın bir ucundan buraya kadar boşuna gelmedik.'' Şişko Necati sesini yükseltince kahvedeki bütün başlar onlardan yana döndü. Moskov şöyle bir etrafına bakındı. Cakasının ne kadar bozulduğunu tarttı ve ağırdan alarak yerinden kalktı. Necati'nin yaptığını canı bayağı sıkılmıştı ama bir şey demedi. Rakibi uğramak üzere olduğu hezimetten kurtulduğu için rahat bir nefes almıştı. Kahverengiye çalan çarpık dişlerini göstererek sırıtıyordu. Masadan kaçan parayı öder. Hasiktir oradan dedi. Yok öyle. Masadan kalktın mı ödersin parayı dedi adam. Tehditkar bir ifadeyle kaldırdığı kaşları yıllardır güneş altında çalışmaktan, köseleleşmiş derisinde derin izler bıraktı. Recep söylene söylene elini cebine attı, çıkardığı kirli kağıt paralarının içinden bir tane ayırıp masaya fırlattı. Al ulan, al da kapa çeneni. Rakibi parayı sakalına sürüp alaycı bir tavırla, Allah bereket versin Recep kardeş deyince, Recep'in kan beynine sıçradı sıçramasına ama, İki la havle çekip Necati'nin peşinden kapıya doğru seyirtti. Dönüşte kahvede alay konusu olmamak için omuzlarını dikleştirdi, heybetini belirginleştirdi ve mahsustan adımlarını ağırlaştırdı. Uzun yıllardır Yaslıhan'ın görmediği bir soğukta kahvehane kapısının önünde takırdarken içinden sövüp sayıyordu Şişko'ya. Ama Şişko Necati ağzını açıp da anlatmaya başladığında soğuğu da kızgınlığı da unuttu gitti. Haber öyle bir haberdi ki Necati onu hamamdan çıplak çıkarsa yerildi. Recep kapının önünde Şişko'ya öyle bir sarıldı, onu defalarca öyle sıkı sıkı kucakladı ki kahvenin içindeki serkeş takımı kafalarını iki yana sallayıp fesubhanallah demekten kendilerini alamadılar. Recep Necati'den ayrıldığında gerisin geri kahveye gireceğine koşmaya başladı. Öyle bir koştu ki evin sokağına vardığında ne ciğerlerinde bir solukluk nefes ne bacaklarında bir adımlık derman kalmıştı. Sokağın orta yerinde birkaç saniye öylece durup gücünü topladı. Sonra avazı çıktığınca bağırmaya başladı. Mehmet, Hatice, Erdoğan, komşular çıkın lan dışarıya, herkes dışarıya çıksın. Çıkın diyorum size, duymuyor musunuz? İnsanlar yerlerinden sıçradılar. Damaklarını kaldırdılar, hatta birkaç ihtiyar heyecandan altına kaçırdı. Bağırtısı duymuyordu Recep'in. 7. ayrımın sonu sayfa 69, devamı 8. ayrımda.